Ayrım 20 Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 213, 25. Kısım. Mikovski hattın öbür yanındaki kişiye, "Gönderdiğiniz adam son derece hatalı davrandı," dedi. Sesi suçlayıcıydı. "Size söylediğim belgeyi arşive yerleştirene dek burada beklemesi gerekiyordu. Oysa gitti. Anahtar da bende kaldı. Kurallara hiç de uygun değil bu. Derhal birini yollayıp anahtarı aldırın." Yaşlı adam karşı tarafın bir şey söylemesine meydan bırakmadan telefonu kapadı. "Talenyekov, bravo," dedi, "iyi konuştunuz. Artık korkulacak bir şey kalmadı. Kalorifer kazanlarının arkasında bulacaklar bu adamı. Sizin bir şeyden haberiniz yok, onu hiç görmediniz. Telefonunuz hala dinleniyorsa bile gönderdikleri adamın görevi yerine getirdiklerini sanacaklardır. Henüz zamanımız var."
"Ne için?"
"Benim Essen'a gitmem gerekiyor."
"Essen? Her şey bir varsayım, basitti, gerçeklere dayanmıyor."
"Yanıldığıma eminim."
"Peki Essen'e nasıl gideceksin?"
"Helsinki yoluyla."
"Güç olmayacak mı?"
"Hayır, bir yardımcım var."
"Ne zaman hareket ediyorsun?"
"Sabahleyin."
"Geceyi burada geçirebilirsin."
"Hayır, sizin için çok tehlikeli olabilir."
"O halde bu son görüşmemiz olacak Vasili Vasilovich. Bana sarıl. Bir gün cennette ya da cehennemde. Buluşuruz. Hangisinde acaba?"
"Sanırım sen biliyorsun bunun yanıtını."
"Cehennemde değil mi? Sen oraya ulaştın bile."
"Hem de çok uzun bir zaman önce," dedi Talenyekov. Bir daha asla göremeyeceği yaşlı adama sarıldı. "Vasili, Albay Maletkin mi?" diye sordu. Aslında hattın öteki yanındaki çekingen sesin Maletkin'e ait olduğunu biliyordu.
"Neredesin?"
"Sokaktaki bir telefon kulübesinde. Bana vereceğin bir şey var mı?"
"Evet."
"Güzel, benim de sana var."
"İyi, ne zaman?"
"Şimdi otelin ön kapısından çıkıp sağa dön. Yürü, ben seni bulurum." Karşı tarafta bir sessizlik oldu.
"Vakit gece yarısı."
"Saatin dakik olmasına sevindim. Pahalı bir şey olmalı. Şu Amerikalıların pek düşkün oldukları İsviçre malı bir şey değil mi?"
"Burada bir kadın var."
"Ona beklemesini söyle. Emret, sen bir KGB subayısın." 7 dakika sonra Maletkin otelden bir hırsız gibi çıktı. Hava soğuk ve karanlık olmasına karşın Vasili onun sıkıntıdan, korkudan, ter içinde olduğunu biliyordu. 1-2 güne kadar terlemeyecekti bu adam. Kafası Vyborg'daki bir avluda uçurulacaktı. Vasili bir kapının karanlığından çıkıp Maletkin'e yetişti.
"İşte telgrafın," dedi hain. "Daha doğrusu telgrafın çekildiğini gösterir makbuz. Şimdi bana Vyborg'daki muhbirin adını ver."
"Öteki muhbirin demek istiyorsun değil mi? Birkaç saate kadar öğreneceksin."
"Şimdi öğrenmek istiyorum. Artık seninle bir işim kalmadı. Bütün KGB karargahlarındaki ilan tahtalarına resimlerini asmışlar."
"Ama sen beni göle götürüp Finlilerle temasa geçmemi sağlayacaksın. Burada Leningrad'daki işim bitti."
"Neden? Sana yeterince yardımcı oldum. Artık benden bir şey bekleme."
"Eğer bana yardımcı olmazsan Vyborg'da adını vereceğim bir adam olduğunu unutur giderim Maletkin." Vasili hainin omzuna vurdu. "Şimdi oteldeki kadınına git yoldaş. Çok geç kalmadan işini gör. Otelden saat 3:30'da çıkmanı istiyorum. Arabanla Anichkov Köprüsü'ne gel. Ben seni orada bekleyeceğim."
"Pekala."
Vasili Lodzia'nın katının 4 kapı ötesinden binaya girdi. Caddede başını kaldırıp genç kadının pencerelerine bakmış, ışıkların yandığını görmüştü. Lodzia evdeydi. Binaları birbirine bağlayan koridordan geçip merdivenleri yavaş yavaş yorgun, umutsuz biri gibi çıktı. Camlı kapıyı açıp küçük hole adımını attı. Aynı anda da üzerindeki o yorgun, bitkin hal gitti. Bodrumda İngiliz'in cesedini koyduğu yere baktı. İngiliz yoktu. Yalnızca olmadığı gibi her yer tertemiz silinip kan lekeleri yok edilmişti.
Talenyikov vücudunun kasıldığını hissetti. Korkunç bir şey olmuştu. Yanılmıştı Vasili. Hem de nasıl? Peki nerede hata yapmıştı?
Lodzia. Silahını eline alarak binaları birbirine bağlayan kapıları geçip Lodzia'nınkine ulaştı. Kapıyı kendine doğru çekip yukarıya kulak verdi. Bir kadınla bir erkeğin gülüşmeleri duyuluyordu. Vasili silahını cebine koyup merdivenleri yaşlı bir adam gibi titrek adımlarla çıkmaya başladı. Genç kadın da erkek hemen önündeydiler. Lodzia'nın kapısının önüne geldiklerinde Talenyikov yüzünde aptalca bir gülümsemeyle konuştu.
''Siz iki genç orta yaşlı aşağı bir iyilikte bulunur musunuz? Sanırım vodkayı bir parça kaçırmıştım.''
Genç adam dönüp ''Sorun nedir arkadaş?'' diye sordu.
Vasili Lodzia'nın kapısını işaret ederek ''Orada oturan arkadaşım'' diye karşılık verdi. ''Onunla konserden sonra Kirov'da buluşacaktık. Ama eski bir askerlik arkadaşıyla karşılaşıp geç kaldım. Sanırım bana çok kızdı. Lütfen benim için kapısını çalın. Sesimi duyarsa beni içeri almaz, bundan eminim.''
Genç kadın neşeli bir kahkaha savurarak
''Bir asker için yapamayacağımız yoktur.'' diye atıldı. ''Haydi kocacığım, istenileni yerine getir.''
Genç adam kapıyı çaldı, içeriden yanıt gelmedi. Kadın
''Belki de hala sizi Kirov'da bekliyordur.'' dedi. ''Belki de kendine yeni bir aşık bulmuştur.''
Talenyikov gülümsemeye çalıştı ama başaramadı.
''Ben burada beklerim onu.'' dedi Vasili. İki yeni evliye benzeyen çift merdivenleri çıkmaya başladılar.
Vasili iki kat yukarıda bir kapının açılıp kapanmasını bekledi. Sonra silahını çekip Lodzia'nın dairesine yaklaştı. Kapının kilitli olmamasından korkuyordu. Gerçekten de kilitli değildi. Korkuları iyiden iyiye derinleşti. Kapıyı ayağıyla itip içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında kanının donduğunu hissetti. Oda dört bir yana saçılan kitaplar, devrilen sandalye ve masalarla karmakarışıktı. Burada bir mücadele verilmiş görünümü yaratılmak istenmiş ama başarılamamıştı. Burada mücadele olmamıştı, başka bir şey olmuştu. Temeli işkenceye dayanan bir soruşturma yapılmıştı. Yatak odasının kapısı açıktı. Vasili gidip baktı. Lodzia yatakta yatıyordu. Yüzü gözü kan içindeydi. Dişleri kırılmış, elbiseleri parçalanmıştı. Bacaklarının durumundan tecavüze uğradığı da belli oluyordu. Talenyikov başını çevirdi. Üzerine korkunç bir durgunluk gelmişti. Bu haini iyi bilirdi. Böyle zamanlarda içi öldürmek hırsıyla yanardı. Öldürecekti de. Sonra içi sevgiyle yumuşadı, gözleri yaşlarla dolu, soluk alamaz oldu. Lodzia ona işkenceye karşın aşığının gece yarısından sonra geleceğini düşmana söylememişti. Tersine o canavara yanlış bilgi vermişti. Talenyikov birden yine geç kaldım diye düşündü. Geç mi kalmıştı? Tanrım, oturma odasına geçti. Neyse telefona hiç dokunulmamıştı. Hattın dinlenip dinlenmediğinin hiç önemi yoktu artık. Öğrenmek istediğini birkaç saniye içinde öğrenecekti. Mikovski'nin numarasını çevirdi. Karşı taraf telefonu yaşlı bir adamın açabileceğinden daha çabuk açtı.
Evet, sesi boğuk anlamsızdı, bir sessizlik oldu. Doktor Mikovski lütfen. Evet, bu kez konuşan yaşlı adamdı. İyi misiniz? Telefona çıkan kişi dostunuz mu? Kaç Vasili, kaç, bunlar...
Hatta kulakları sağır edici bir patlama duyuldu. Talenyikov elindeki telefona baka kaldı. Sonra göğsünü yakıcı, dağlayıcı bir acı kapladı. Leningrad'da sevdiği iki kişiyi öldürmüştü.
Hayır, doğru değildi bu. Onları Matareze öldürmüştü. Şimdi Vasili de öldürecekti. Öldürecek, öldürecek, öldürecekti.
Vasili Talenyikov, Nevski Prospekt'teki telefon kulübesine girip Europeyskaya Oteli'ni aradı. Gevezelik edecek zaman değildi artık. Vaynikala gölünü geçip Helsinki'ye gitmeli, Paris'teki Korsikalı kadınla temasa geçip Schofield'a haber salmalıydı. Kendisi Essen'e gidecekti. Çünkü Voroshin ailesinin sırrı oradaydı. Bu sırrın ortaya çıkmaması için dört bir yana hayvanlar salınmıştı. Matareze'nin üst düzeydeki askerleri. Onları bir bir öldürecekti Vasili. Maletkin soluk sola,
''Evet, ne var?'' dedi karşı taraftan.
Talenyikov, ''Oradan hemen çık.'' diye emretti. ''Moskova garına git. Ben seni ilk giriş kapısının iç tarafında bekleyeceğim.''
''Şimdi mi? Daha saat iki bile olmadı. Sen demiştin ki...''
''Ne dediğimi unut da şimdi dediğimi yap. Finlilere gereken hazırlığı yaptın mı?''
''Çok basit bu.''
''Yaptın mı?''
''Bir dakikada yapılır.''
''Yap öyleyse, 15 dakika sonra da garda ol.'' Kuzeye yolculuk sessiz geçti. Vyborg'dan kuzeye sınıra yöneldiler. Vasili donmuş gölün kıyısından ilerleyip yürüdüğü karla kaplı yolu anımsadı. Yanındaki hainle burada buluşmuştu. Çok yorgundu Vasili Talenikov. Rusya'ya girdiğinden beri hiç uyumamıştı. Helsinki'ye geçtiğinde bol bol uyuyacaktı. Ama şimdi sevgili Rusya'sını terk etmeden önce vatanı adına yapması gereken son bir iş vardı. Maletkin bir dakikaya kadar göldeki randevu yerinde olacağız dedi. Gölün kıyısında seni bir findi bekleyecek. Her şey ayarlandı. Şimdi yoldaş, ben verdiğim sözü tuttum, sen de verdiğin sözü tut. Vyborg'daki diğer muhbir kim? Adına gerek yok, yalnızca rütbesi yeterli. Senin bölümünde sana emir verme yetkisine sahip tek kişi o. Vyborg'un kumandanı.
Ne? O bir fanatik, bir despottur.
Kendini bundan daha güzel gizleyebilir mi? Onu görmeye git. Ne söylemen gerektiğini biliyorsun.
Evet, Maletkin arabanın hızını kesti.
Evet, ne diyeceğimi biliyorum. İşte geldik. Talenikov işte silahın diyerek muhbire tabancasını uzattı. Ama silahın ateşleme iğnesini çıkarmıştı.
Ne? Evet, teşekkürler dedi Maletkin.
Vasili arabadan indi, kapıyı kaparken hoşça kal dedi, yürüdü. Maletkin'in penceresini açtığını duydu. Muhbir sesi minnetle dolu olarak,
''İnanılmaz bir şey bu'' dedi, ''Teşekkürler.''
Bir şey değil. Pencere kapandı. Motorun sesine karda dönen tekerleklerin gıcırtısı eklendi. Araba öne doğru hızla atıldı. Maletkin bir an önce Vyborg'a gitmek istiyordu, ölümüne. Vasili kendisini Helsinki'ye, oradan da Essen'a götürecek olan yola saptı. 26. Kısım. Buruşuk elbiseler, dik yakalı kazak içindeki kibar, yumuşak bakışlı adam keman kutusunu bacaklarının arasına sıkıştırarak Finli hostesin getirdiği çayı teşekkür ederek aldı. Uçakta bulunanlardan biri müzisyenin yaşını tahmin etmeye çalışsa da onun 55-60 yaşlarında olduğunu söylerdi. Daha uzakta oturanlarsa 60'ın üstünde olduğunu iddia edebilirlerdi. Şimdi Essen yolundaydı Vasili Talenikov. Ruhr bölgesinin bu kara mücevherine iki kez gitmişti. İkisinde de endüstri casusluğuyla ilgili çok nazik ve önemli bir görev yüklendiğinden bu yolculukları belgelere geçirilmemişti. Bu yüzden de orada temasa geçip tuzağa düşürecek bir dost, bir arkadaş bulamayacaktı. Orada Mikovski yoktu, Lodzia yoktu. Essen, orada nereden başlayacaktı? Mikovski haklıydı. Şimdi Vasili 50 yaşında bir hayalin peşinden gidiyordu. Essen'daki mahkeme tutanaklarından belki bir şeyler anlaşılabilirdi. Ama bunu yapabilecek kişi neredeydi? Birisi vardı, belki de bu kişi tutanaklarda 50 yıl önce Essen'e gelen bir Rus'un adının aranmasını şaşkınlıkla karşılayacaktı. Ama bir avukattı o. Eğer bu avukat yaşıyorsa Vasili için bir başlangıç noktası olabilirdi. Heinrich Kassel adındaki bu avukatı kendi hesaplarına çalıştırmak istemişler ama başaramamışlardı. Birlikte çıktıkları bir yemekte Kassel onu sabırla dinlemiş, sonra başını geriye atarak Vasili'ye ''Siz aklınızı mı kaçırdınız?'' demişti. ''Ben hayatım boyunca size engel olmak için çalıştım.'' İşte bu aynı Kassel ona yardım edebilirdi. Hiç olmasa ona işe nereden başlaması gerektiğini söyleyebilirdi. Essen'de yapılması gereken bir işi daha vardı Talenikov'un. Silahı yoktu, bir tane bulması gerekiyordu. Batı Alman hava gümrüğü öylesine titiz araştırma yapıyordu ki Vasili Grazburyas'ını yanına almaya çekinmişti. Uçağın inişe geçtiğini fark etti. Essen'e gelmişlerdi. Essen, Prens Voloshin. Acaba prens şimdi hangi kimliğe bürünmüştü? Heinrich Kassel telefonda inanamıyorum dedi. Senin de son kez Gruga Parkı'nda görüşmüştük. Karımla ne zaman oradan geçsem gülerim. O da eski bir aşk macerasını düşündüğümü sanır.
Karını huzura kavuşturduğundan eminim dedi Vasili.
Elbette, ona burada neredeyse uluslararası bir ajan yapılmak istendiğimi anlattım. Ama bana inanmadı. Hala eski bir sevgiliyi düşündüğümü sanıyor.
Seninle yine Gruga Parkı'nda buluşalım. Çok önemli. İnan bana, bunun eski işimle hiçbir ilgisi yok. Artık işten atıldım diyebilirim.
Gerçekten mi? Çok ilginç. O halde Gruga Parkı. Neredeyse öyle olmak üzere. Saat 1 nasıl?
Parkın aynı yerinde buluşuruz ama bu mevsim orası çiçeksizdir.
Güneş ışıklarında havuzun buz tutmuş yüzeyi ışıldıyordu. Fundalıklar soğuktan boyunlarını bükmüşlerdi. Vasili bankta oturuyordu. Saat biri çeyrek geçmiş, Vasili için için kaygılanmaya başlamıştı. İçgüdüsel olarak 50 Kopstad Square'den satın aldığı ceketinin altındaki küçük otomatik silaha gitti. Aynı anda da yoldan gelen şapkasız kişiyi gördü. Kassel aradan geçen yıllarda bir ayda şişmanlamıştı. Kıyafetinden durumunun çok iyi olduğu belliydi. Alman yaklaşınca özür dilerim sevgili dostum dedi. Talenyikov'un uzattığı eli sıktı. Bir Amerikalı müşteriyle anlaşmazlık çıktı, seni beklettim.
Arada belirgin bir simetri var dedi Vasili. 12 yıl önce Moskova'ya döndüğümde senin Amerikalıların hesabına çalıştığını bildirmiştim.
Ne kadar düşüncelisin.
İyi görünüyorsun Heinrich, sana ihtiyacım var.
Telefonundan beri ben de hep bunu düşündüm. Ne istediğini söyle de rahatlayayım.
Öğüt istiyorum.
Esen'de yasal sorunların mı var? Sakın bana Ruhr'da özel yatırımlarda bulunduğunu söyleme. Senin gibi kendini komünizme adamış birinden böyle bir şey bekleyemem.
60-70 yıl önce Leningrad'dan Almanya'ya Essen'e gelen birinin, bir ailenin peşindeyim Heinrich. Buraya yasalara aykırı bir biçimde girdiklerinden ve endüstri hayatına katıldıklarından eminim.
Yanılmıyorsam 1910-1920 yılları arasını kastediyorsun dostum. Olağanüstü karışık yıllardı onlar. Bütün Avrupa alevler içindeydi. Kuzeyde tarihin en kanlı devrimi olmuştu. Esasen Hitler yılları da dahil hiç böylesine büyük bir gelişme göstermemişti. Her gün büyük servetler kazanılıyordu. Bu karışıklıkla buraya bir beyaz Rus geliyor ve bir düzine şirketten birinde kendine bir pay satın almaya çalışıyor. Böyle birini bulabileceğimizi nasıl düşünebilirsin ki?
Böyle bir tepki göstereceğini biliyordum.
Başka nasıl bir tepki gösterebilirim ki? Kassel bir kahkaha attı. Bu adamın adı nedir?
İyiliğin için söylemesem daha doğru olur.
O zaman sana nasıl yardım edeceğim?
Bana yerimde olsan onu nerede, nasıl arayacağımı söyleyerek yardımcı olabilirsin.
Rusya'da aradın mı?
Evet, Leningrad'daki devrim arşivlerine baktım.
Bir şey bulamadın mı?
Tersine buldum. Bir ailenin toptan kıyımı doğal olmayan bir biçimde ayrıntılarına dek anlatılmıştı. Aile bütün bir gün saldırganlarla mücadele ettikten sonra kendilerini evle birlikte havaya uçuruyorlar.
Bolşeviklere bütün bir gün karşı mı koyuyorlar? Olacak şey değil.
Aynen okuduklarımı anlatıyorum. Malikane topraklar, hatta havanın nasıl olduğu bile anlatılmıştı Heinrich. Gariplik burada işte. Ailenin adı dışında da başka hiçbir ad yoktu. Olayı kanıtlayacak bir delil ya da tanık verilmemişti.
Avukat kaşlarını çattı. Bence bu belgeler adamın kendisi tarafından yazılıp arşivlere gizlice konmuş Vasili.
Olabilir ama ben senin nereye varmak istediğini anlayamadım.
Avukatlık yıllarım boyunca müşterilerimden çok şey öğrendim ben. Müşteri kendini en iyi biçimde göstermeye, özellikle sevdiği, değer verdiği şeyleri anlatmaya çalışır. Örneğin sevdiği güzel karısını, çocuklarını ya da evini anlatır. Senin aradığın bu kişi de malikanesini, topraklarını uzun uzadıya yazmış. Tamam mı? Peki aile bu tutkuyu Almanya'ya da getirmiş olamaz mı?
Olabilir. Neden?
Avukatın bakışlarında soğuk bir anlam belirdi. Bunu yanıtlamadan önce bir şey bilmek istiyorum dedi. Bu araştırmayı ülken için mi yapıyorsun?
Eski işinde çalışmadığını söyledin. Ama elimde bunu kanıtlayacak bir şey yok.
Talenyikov derin bir soluk aldı. Eğer Bonn gizli servisiyle ilişkin varsa onlara beni sor. Moskova beni ölüme mahkum etti.
Böyle bir şey doğru olmasaydı söylemezdin Vasili. Uluslararası sorunlarla ilgili bir avukat sözlerinin doğruluğunu kolayca kontrol edebilir. Sen iyi içten kendini bu işe adamış bir komünistsin. Ne oldu?
Yine de öyleyim. Büyük bir hata işlendi.
Demek ki bu araştırmayı Moskova hesabına yapmıyorsun.
Bu konu hepimizi, bütün dünyayı ilgilendiriyor Heinrich. Sana başka bir şey söyleyemem. Şimdi bana bu ailenin topraklarına düşkünlüğü üzerinde neden durduğunu söyle.
Sen bana bu ailenin adını söyle, belki sana yardımcı olabilirim.
Nasıl?
hükümet binasındaki emlak kayıtlarına bakarak Rellinghausen'la Stadtwald'de Baldini Gölü'nün kuzey sahillerinde satılan büyük malikanelerin Ruslar tarafından satın alındığı söylentileri var. Alışverişi kendi adlarına yapmamışlardır, bundan eminim. Haklısın belki de, araştıracağız, bir şeyler bulabiliriz. Satın alınan şeyle satın alan kişi arasında daima bir ilişki bulunur. Buradan yola çıkacağız. Bu kayıtlara neden ben bakmıyorum? Yalnızca avukatlara böyle bir izin verilir. Sen bana adı söyle. Talenyiko böyle bir araştırma senin için tehlikeli olabilir diye avukatı uyarmak istedi. Kassel haydi haydi diye güldü. 70 yıl önce satın alınan bir mal için böyle şey olmaz. Bence satın alınan toprakla bugün dünyanın dört bir yanında sürüp giden şiddet olayları arasında çok yakın bir ilişki var. Bu işe karışmasan daha iyi edersin. Bana bu kayıtlara bakma iznini sağla yeter. Alman başını sallayarak olmaz dedi. Zaten sen kendi başına nereye bakacağını bilemezsin. Seni yanımda götürme çarelerini arayacağım. Şimdi bana adı söyle. Talenyiko bir idam cezası daha veriyormuş gibi avukatın gözlerinin içine bakarak Voroshin dedi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 224.